şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Wikileaks belgeleri Suriye konusundaki arka plandaki kumpasları, gizli anlaşmaları ortaya döker nitelikte. Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar ile Esad'ı devirmek için 2012'den beri işbirliği yapıyor. Türkiye'den silah gönderiliyor. Bunların belgeleri ile birlikte geldi. Assange ayrıca bunların henüz başlangıç olduğunu da söylüyor. Wikileaks'in kurucusu, sahibi, gazeteci, yeni nesil gazeteci ve aktivist Suriye meselesinde daha başka belgelerin de ortaya döküleceğini söylüyor. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Moskova'da idi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın mesajını götürdü. Putin de Esad'a desteğin devam ettiğini belirtti. En sonunda Suriye halkının galip geleceğine inanıyoruz. Suriye hükümetini ve halkını destekleme politikamıza bağlıyız, dedi Putin. Ayrıca Lavrov'la da görüştü muallim. Lavrov'un bugün Kerry ile de görüşeceğini belirtelim. Putin, IŞİD'e karşı Suriye'de bir işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Bir işbirliği çağrısında bulundu. Amerikalılar ne yazık ki bu işbirliğini kabul etmediler. Onlar içinde Esad'ın olduğu bir ittifakta biz yokuz dediler. Bakalım Kerry ile Lavrov görüşmesinde bu aynı sabit görüş devam edecek mi, etmeyecek mi? Bunu göreceğiz. O görüşmenin sonuçları belli olduğunda biz programımızın ikinci bölümünde Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli ile bu meseleyi enine boyuna konuşacağız. Hem muallimin Rusya ziyaretini hem Rusya'nın Amerika'ya teklifini ve Amerika'nın bunu neden reddettiğini programımızın ikinci bölümünde konuşacağız. Mısır'da Mursi'ye idam isteyen savcıya suikast yapıldı. Müslüman kardeşlere devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik idam ve müebbet kararlarının kilit ismiydi başsavcı Hişam Bereket. 65 yaşındaki Bereket, İslamcı Mursi yönetiminin 2 yıl önce askeri darbeyle devrilmesinden beri öldürülen en üst düzey yetkili oldu. İran'da nükleer müzakereler sürüyor ama gecikecek, birazcık gecikecek. Bu arada Obama'dan İran'a mektup gittiği de gelen bilgiler arasında. Tunus'taki katliamın 38 kişiyi öldüren katilin Rezgui'nin bireysel öyküsü ortaya çıkıyor. Hip hop severmiş, dansa meraklıymış, rap'i çok severmiş, Real Madrid'i tutuyormuş. Babası Selefiler ve ihvancılar beynini korkunç düşüncelerle doldurdular diyerek yana yakıla ağlıyor oğlunun durumu için. İsrail Gazze filosuna yine el koydu. Gazze ablukasını delmek için Girit'ten cumartesi demir alan 3. Özgürlük filosu önceki gece uluslararası sularda İsrail'in müdahalesiyle karşılaştı. Yine buna el koydu. Kıbrıs'taki müzakerelerde ilerleme kaydedildiği haberi var ama bütün meselelerde anlaşma sağlanmayınca hiçbir anlaşma sağlanmış olmayacak. O yüzden bu müzakereleri sonuna kadar adım adım izlemeye devam edeceğiz. Britanya Başbakanı David Cameron, Tunus'ta öldürülen Britanyalı turist sayısının 30'a çıkması üzerine IŞİD, Batı'ya varoluşsal tehdit, IŞİD'le mücadele neslimizin mücadelesi dedi. Cameron bunu komünizmle mücadeleyle de kıyasladı, böyle örnekler verdi. Ancak IŞİD'e karşı gelin birlikte savaşalım diyen Orta Doğu güçleri ve Rusya'nın çağrılarına cevap da vermiyorlar. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ile dansı devam ediyor, borç dansı. Meselenin nereye varacağı belli değil ama şunu belirtelim. Yunanistan'da bankalar, borsa kapalıydı. Avrupa'da da 2008'den bu yana finans piyasalarının en ağır krizi gerçekleşmiş durumda. Yunanistan'ın çıkışsızlığı nedeniyle, Yunanistan'la Avrupa Birliği ilişkilerinin çıkışsızlığı nedeniyle. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Barış Adıbelli ile Suriye'yi ve Velid Muallid'in Moskova ziyaretini konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
Объяснял ей им перфектум и причастия на ус. Медицинский институт.
Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde ilk bölümde de belirttiğimiz gibi Suriye'yi konuşacağız. Hem yoğun bir diplomatik hareketlilik var, hem sahadaki çatışmalar devam ediyor, hem etrafta askeri yoğunluk var. Türkiye'nin girip girmeyeceği yakından izleniyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Milli Güvenlik Kurulu'na girmeye yönelik bir alamet söz konusu olmamasına rağmen. Suriye'nin Dışişleri Bakanı Velid Muallim Rusya'ya gitti. Hem Devlet Başkanı Vladimir Putin'le hem Suriye Devlet Başkanı Esad'ın desteğini sürdürdüğü mesajını verdi Putin. Lavrov'la da bir araya geldi. Lavrov ile Kerry de bir arada. Bu arada Amerika ile Rusya arasında IŞİD eksenli Suriye konusunda bir kısa bir söz alışverişi yaşandı. Putin IŞİD'e karşı ortak operasyon teklifi getirdi. Amerika ise içinde Esad olan bir ortaklığa girmeyeceğini dile getirdi. Rusya'nın da yeniden Suriye politikasına ağırlık verdiği, bu çerçevede diplomatik ataklarını hızlandırdığı görülüyor. İşte bütün bu meseleleri konuşacağız. Gelinen aşamanın fotoğrafının bir yorumunu isteyeceğiz. Konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyelerinden Barış Adıbelli hocamız. Hoş geldiniz Barış hocam.
Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu IŞİD ekseninde hem diplomatik hem askeri ve tarafları da sık sık değişen, değişik açıklamalar gelen yoğun koalisyonlar ya da koalisyon arayışları ve çatışmalar devam ediyor. Ben Muallim'in Moskova ziyaretini ve bu çerçeve içerisinde Suriye, Rusya ve Amerika ekseni üzerinde şu anda neler olup bitmekte olduğunu size sormak istiyorum hocam. Buyurun.
Şimdi tabii hemen şunu söyleyelim. Bakınız, bölgedeki dinamikler ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. İşte uzun zamandan beri sizlerle bu programları yapıyoruz. Daha önceleri Özgür Suriye Ordusu'ndan bahsederken, taraflardan birisi Özgür Suriye Ordusu'yken, bugün Özgür Suriye Ordusu'na da anılmıyor. Taraflardan biri IŞİD diye suni, yapay, sonradan nereden geldiği belli olmayan bir örgüt şu anda gündeme oturdu ve bölgenin dinamiği oldu ve bölgedeki gündemi belirliyor. Şimdi uzun zamandan beri tabii Rusya sahada değil, bunu kabul etmek gerekiyor. Yani Suriye konusunda Rusya'nın adı vardı ama sahada kendisi hiçbir şekilde yok. Zaman zaman uluslararası toplantılarda Rusya hep boy gösteriyordu ama sahada aktif bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gibi Rusya yoktu. Bunun nedeni de zaten Ukrayna'da yaratılan o suni yapay kriz ve Rusya'nın Ukrayna bataklığına saplanarak bir nevi Orta Doğu'dan yüzünü çevirmesi sağlanmıştı. Kısmen de başarılı olundu ama projenin ikinci aşamasını Batı ve Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştiremedi. İkinci aşaması Rusya orada Ukrayna kriziyle uğraşırken Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri de Orta Doğu'daki kendi politikaları doğrultusunda bölgeyi yeniden dizayn edip belli bir sürece sokmak istemleriydi. Fakat bunu başaramadılar. Rusya tekrar Ukrayna'dan yönünü Orta Doğu'ya döndürüyor. Çünkü bakınız Orta Doğu çok önemli bir yer. Orta Doğu'daki gelişmeler tamamıyla dünya politikasını ve bölgedeki ve küresel güçlerin de geleceğini yakından etkileyecek düzeyde. Yani Rusya'nın sırtını dönmesi Orta Doğu'ya demek, kendi ulusal güvenliğini tehlike yapmak demek. Eşdeğer. Dolayısıyla Suriye'de gerek Suriye rejimine verdiği destek, gerekse IŞİD'le mücadelede kurmak istediği koalisyonun hepsinin geri planında aslında bir nevi Rusya'nın kendi ulusal güvenliği de yatıyor. Şimdi IŞİD'le neden bu kadar Rusya mücadeleye önem veriyor? Çünkü yarın ileride IŞİD sorununun Rusya'nın kendi topraklarında, Dağıstan'da, Çeçenistan'da farklı yansımalar olacak. Çünkü buradan birçok Çeçen militanın da, Dağıstan'dan militanların da geldiği biliniyor. Benzer belki endişe Çin için de geçerli, Türkiye için de geçerli, bölge ülkeler için hep geçerli. Biz 1979 Afganistan işgali sonrası başlayan süreçte ortaya çıkan mücahit grupların daha sonra Sovyet işgali sona erdikten sonra bölgede nasıl bir değişim geçirdiğini yaşayarak gördük. Bunun bağlantısı El-Kaide uzantısı şimdi IŞİD olarak çıkıyor. Yarın bir gün Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlandığında ve IŞİD'i de ortadan kaldıramadığımızda IŞİD'deki bu dışarıdan gelen militanlar tekrar kendi ülkelerine döndüğünde farklı arayışlara girecek. Şimdi Rusya bunun farkında çünkü bu Rusya daha önce böyle bir sorun yaşamış durumda ve IŞİD konusunda öteden beri dikkatleri çekiyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri IŞİD konusunda çok fazla hevesli değil. Yani şuna yani söylüyorum, mesela El-Kaide ile yaptığı mücadeleyi bir IŞİD örgütüne karşı sürdürmüyor ve hep geri planda durmayı amaçlıyor. Yani bir George Bush'un Amerikası değil bizim gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri. O halde yani muallimin sözünü ettiği o IŞİD tamamen bir Amerikan projesidir ve sponsoru da Amerika'dır açıklaması, değerlendirmesi ve biraz haklılık payı görüyoruz. Çünkü oldukça güçlü bir örgüt, inanılmaz bir istihbarat desteği sağlıyor, nereden sağlıyorsa. Silah deseniz aynı şekilde. Militan da hiç problem yaşamıyor, sürekli militan akışı var. Şimdi burada o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ne istediği önemli ki biz Rusya'nın adımlarını rahat anlayalım. Amerika Birleşik Devletleri bölgede artık kara savaşına giremiyor. Bunun yerine karadan yani ülkelere müdahale ya da bölgesel krizlere müdahale için yerel güçlerden bir takım askeri kuvvetler oluşturma yolunda. Bundan hem Orta Doğu ülkelerinden, Arap ülkelerinden resmi ordular üzerinden yapmaya çalışıyor. Hem de böyle gayri resmi bir takım militan gruplarla ister istemez böyle parmağı var. Bölgede bir şekilde istikrarı sağlama kendi adına Amerika Birleşik Devletleri'nin bir düşüncesi var. Şimdi neden koalisyon istemiyor? Buradan Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bir Rusya samimiyet testi yapıyor Amerika'ya. Yani eğer gerçekten IŞİD'i yok etmek istiyorsanız biz hazırız, destek vermek istiyoruz. Hatta Suriye rejimi de bu konuda destek verecek diye bu niyeti belirtiyor ama Amerika Birleşik Devletleri işte geleneksel bahane Esad'ın olduğu bir koalisyonda olmayacağız diyerek aslında gündeminde IŞİD'in olmadığını, yine ana perspektifin, hedefin Esad rejimini ortadan kaldırmak olduğunu Amerika göstermiş oluyor. Burada da biz bu samimiyet testinde Amerika'nın niyetini anlıyoruz. Şimdi çok ilginç bir başka nokta var burada. Yine bu ziyaret sırasında muallimin Moskova ziyaretinde şöyle bir ifade var. Kürt güçlerle Suriye rejimi IŞİD'le en fazla mücadele eden gruplar deniyor ve Rusya da bu konuda hemfikir. Şimdi bu aslında orta vadede çok farklı bir dengeyi de bizim önümüze çıkarabilir. Son dönemlerde Türkiye ile bölgedeki Suriye'deki Kürt grupları arasında bir polemik yaşanıyor biliyorsunuz. Türkiye çok memnun değil. Bu bağlamda biraz daha belki ABD ile de ayrışırsa bu Kürt grupları sanki Suriye ve Rusya blokuna doğru da yakınlaşabilir bir ihtimalde bulunabilir. Yani Kürt grupları Rusya ve Suriye ile de birlikte hareket edebilir IŞİD'e karşı, böyle bir işbirliği de ortaya çıkabilir. Bu çok da uzak bir ihtimal değil. Çünkü mevcut tekliflere Amerika Birleşik Devletleri sırt dönüyor. Dolayısıyla bölgedeki bu IŞİD ve IŞİD'in arkasındaki esas niyet, bunlar sorgulanmalı. Ama şurada bir gerçek var ki Rusya bölgeye tekrar döndü. Burada belki sorgulanması gereken nokta şu: acaba Rusya bölgede sadece uluslararası mekanizmaların, yapıların içerisinde mi Rusya'ya, Suriye'ye destek verecek? Yoksa tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi Suriye ordusuna da bir eğit donat şeklinde bir proje mi sunacak? Yani Suriye ordusunun maddi anlamda da destekleyecek mi? En azından IŞİD'le mücadele başlığı kapsamında, ki bunu da yapabilir. Buna da yasal meşru zemin var. Dolayısıyla çünkü Amerika Birleşik Devletleri zaten bunu yapıyor. Rusya da bunu tercih edebilir mi? bekleyip göreceğiz. Yani eğer Rusya önceki gibi yine eğer uluslararası hukuktaki desteklerin işte mekanizmalardaki Birleşmiş Milletler'deki destekle devam ederse bu Suriye için Esad rejimi için çok artı olmayacak. Çünkü bakınız Suriye ordusu oldukça zayıflamış durumda. Yani ciddi manada bir ulusal ordudan da artık şu anda bahsedemeyeceğiz. Gerçekten zayıflamış bir durumda. Ülkenin hepsine hakim değil. Eğer Rusya ciddi manada Esad rejimiyle birlikte hareket edecekse Suriye'de muhtemelen ben bunu yeni bir dönem olarak adlandırıyorum muallimin Moskova'ya davet edilmesi ve bu koalisyon teklifinin ciddi manada Suriye ordusunu tekrar bir elden geçirmesi gerekecek. Çünkü şu anda Suriye ordusu Lübnan Hizbullah'ıyla İran devrim muhafızlarına emanet. Onların da zaten başarıları ortada. Şu anda sadece bir terörle mücadele veriliyor. Artık ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı bir ulusal savunma konseptinden vazgeçilmiş görüyor. Şu anda bütün güçlerin temel amacı IŞİD'i yok edebilmek. Acaba cambaza bak mı yapıyor Amerika Birleşik Devletleri? Yani herkes IŞİD'le uğraşırken Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba bölgedeki öteki politikası ne? Şimdi çünkü bir de Yemen sorunu var ve Avrupa'nın göbeğinde de bir Ukrayna krizi çıktı. Ve bunların hepsini üst üste topladığınız zaman aslında bunların hepsi yapay krizler. Yani sonradan masa başında üretilmiş krize ve bunun anlamları daha henüz çözülemedi. Bu sorunun yanıtı verilemedi. Bence önce bunları iyi bir anlamak lazım. Biraz küresel baktı ama IŞİD Ukrayna'dan her zaman söylediğim gibi Ukrayna'daki krizden bağımsız olamaz. Fakat Rusya kanaatimce oldukça uzak kaldı son dönemde Suriye'deki konuya. Biraz da IŞİD meselesinden dolayı yani sadece Ukrayna değil. Ancak şimdi Suriye IŞİD meselesinin artık sınırları aşarak kendisini de tehdit edecek bir boyuta geldiğinin farkında. Fakat Türkiye ve çevre ülkeler henüz bunun farkında değil.
Evet, peki son olarak Türkiye'nin müdahale edip edemeyeceği bu tampon bölge, güvenli bölge meselesi aslında 2011'den beri Ankara'nın istediği çok tartışılan bir meseleydi. Yeniden güncellenmiş gibi biz son Milli Güvenlik Kurulu kararında bu yönde bir alamet görmedik. Herkes ona dikkatle baktı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerçekleşmesi halinde Suriye'deki sorunların çözümüne yol açabilecek bir şey mi? Böyle bir şeye ihtimal veriyor musunuz? Uluslararası hukuk diye Türkiye askeri güç kullanımını hep ona bağlamak isterdi. Şimdi başka bir yöne mi yöneliyor yoksa bunlar geçici ve pratik olarak karşılığını görmeyeceğimiz bir politik durum mu?
Efendim dükkanınızın önünden bir ırmak geçiyor ve burada arada bir sel var, sel ihtimali var, taşma ihtimali var. Bu selin dükkanınıza, iş yerinize, evinize zarar vermemesi için kum torbası koyuyorsunuz. Dolayısıyla selin size zarar vermeden geçmesini ya da en az zararla geçmesini sağlıyorsunuz. 2011'de aslında bunu yapması lazım. Uluslararası hukuk buna izin veriyor. Burada bir askeri müdahale yok. Burada gelen sele karşı ülkesini koruma var. Eğer zamanında ki bu zamanından kastım şu Amerika Birleşik Devletleri buna ikna olsaydı ki çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin niyeti Suriye'ye barış istikrar hakim olsun değil. Aksine bir kaostan yeniden bir dizayn çıkarır mıyız? Yeniden haritaları çizer miyiz? Hesap olduğu için. O zaman için Amerika Birleşik Devletleri ve Batı buna yeşil ışık yakmadı. Yani olması gereken buydu. Türkiye belli bir miktarda Suriye'de tampon bölge kurup burada en azından oradan kaçanlara kamplarını buralarda Suriye topraklarında hazırlayıp burada bu sorunla uğraşacaktı. Yani buradan gitsin Türkiye Şam'ı işgal etsin şeklinde bir şey anlaşılmamalı. Yani bu Türkiye'nin veya herhangi bir ülkenin savunması amacıyla eğer gerekiyorsa yapılması gereken bir olay. Çünkü bölgede hakimiyet yok. Merkezi devlet yani Esad rejiminin ne sınırlarını ne de bu bölgedeki alanları kontrol etme gibi bir durumu yoktu. Dolayısıyla bu kontrolsüz bölgelerde Türkiye en azından tampon bölge kurarak bir kontrol sağlayabilirdi. Ancak şimdi burada benim anlattığım meşru sınırlar içerisinde uluslararası hukukun verdiği ulusal güvenliğinize koruma bağlamında yapacağınız bir şey. Ama siz tampon bölgeyi farklı amaçlar için bir atlama tahtası olarak düşünüyorsanız ve gizli bir gündeminiz varsa size ve ülkenize de büyük bir felaket getirir. Ancak benim birinci söylediğim şekilde yapılmalıydı ve bugün Türkiye'de yaşanan bu Suriyeli göçmenlerin oluşturduğu kriz, mültecilerin oluşturduğu kriz, insani durumlar bunların hiçbiri yaşanmazdı. Hem Suriye topraklarında belli bir bölgede güvenli alan oluşturulurdu hem de Türkiye ulusal güvenliğini, sınırlarını daha net bir şekilde kontrol altına almış olurdu. Ancak biz bu tampon bölgeyi çeşitli açıklamalarla neredeyse Şam'a kadar uzattık. Bunu tartıştık yani neredeyse Türk askeri Şam'a kadar gidecekti. Dolayısıyla bu iki söylem aslında birbiriyle çelişti. Bugün gelinen noktada Türkiye için artık bu tampon bölge hayati bir noktaya geldi. Çünkü farklı farklı, biraz önce de söylediğimiz gibi, çok fazla dinamikler değişiyor. Gündem hemen değişiyor. Yeni gruplar çıkıyor. Türkiye artık eğer bunu tampon bölgede karşılamazsa bu akan seli artık sınırlarının içerisinde karşılamaya başlayacak diye, bu da birçok bütün ülkeler için tehlikeli bir gelişmedir. Sınırlarının ötesinde karşılaması gerekiyor bu sorunları ve bu tehditleri. Aksi takdirde ülkenizde, şehirlerinizde karşılarsınız. Bu da bizim için hiç iyi bir nokta değil. Çünkü bir sınır yok. Karşı taraf Suriye bölgesinden sınırı kontrol eden bir güç yok. Dolayısıyla tek taraflı Türkiye'nin böyle uzun bir sınırı tek başına koruması çok zor oluyor. Dolayısıyla bir tampon bölge 2011'de lazımdı. 2011'den bu tarafa gayet güzel bir güvenli alan oluşturulabilirdi. Ancak benim söylediğim birinci husus bağlamında, yani uluslararası hukukun kendisine verdiği tamamen meşru savunmaya yönelik bir hamle olarak. Ama siz burayı bir üst bölgesi olarak düşünüp işte Suriye'ye yönelik operasyonları yönettiğiniz bir merkez haline getirmemeniz kaydıyla. Çünkü bu ikinci durum Türkiye için bir felaket olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar da bu yönde. Amerika Birleşik Devletleri çok fazla Türkiye'nin bu isteğine yine de destek vermiyor gibi gözüküyor şu an gelen açıklamalar.
Değerli dinleyiciler, konuğumuz Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Barış Adıbelli hocamız idi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Rusya ziyaretini, Putin ve Lavrov'la görüşmelerini ve Esad'la gidip gelen mesajlar ekseninde Suriye'nin son durumunu konuştuk. Türkiye'nin tampon bölge ya da Suriye'ye asker gönderme meselesine kadar vardık. Çok teşekkür ediyorum Barış Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые
в. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.